Ayrım 41.
Ayrıca karşıt kategorilerin ikisini de incelediği için bakış açısı biçimsel mantığa oranla daha geniştir. Nitekim Engels, diyalektiğin biçimsel mantığın dar ufkunu açtığını, dünyanın daha geniş kapsamlı bir görünüşünü verdiğini söyler. Marx ve Engels, Hegel'den diyalektik yöntemi almakla beraber, Hegel felsefesinin dayandığı temeli reddetmiştir. Hegel, düşüncenin madde dünyasına egemenliği anlamında idealist olduğu halde, Marx ve Engels, madde dünyasının insan düşüncesine egemenliği anlamında maddecidir. Bu sonunculara göre insanlık tarihinde evrim, DD'lerin çatışması yoluyla olmaz. Eğer tez, insanlık tarihinde üretim araçları mülkiyetinin ortaklaşa olduğu ilkel toplum aşaması ise, karşıt tez, üretim araçlarında özel mülkiyetin yerleştiği aşamadır. Kapitalizm de bunun en geliştiği evreyi oluşturur. Bu, sınıf çatışmasıyla kusursuz bir bireşime, senteze, sınıfsız toplumla varacaktır. Buna komünizmde erişilecektir. Marx, Hegel'in idealist felsefesini reddeder, Kapital'in ön sözünde şöyle yazar: "Benim diyalektik yöntemim sadece Hegel'inkinden farklı olmakla kalmayıp onun tam tersidir. Hegel için gerçek dünyanın yaratıcısı düşünce sürecidir ve gerçek dünya DD'nin dış yansımasından başka bir şey değildir. Oysa benim için ideal, insan düşüncesinin yansıttığı, düşünce terimlerine aktardığı maddi dünyadan başka bir şey değildir." Kitap 1, sayfa 20-21. Diğer bir deyişle, her ikisi de diyalektik yöntemi kullanıyor olsa da, Hegel idealist, buna karşılık Marksizm maddeci materyalisttir. 2. Maddeci materyalist felsefe. Hegel için insanlık tarihinin evrimi, tanrısal DD'nin yansıması olan DD'lerle açıklanır. Oysa Marksizmin maddeciliğinde bu evrimin etkenleri maddi güçlerdir. Marx, Hegel'i kafası üstünde bulunduğunu, onu ayakları üzerine bastırdığını söyler. Hegel'in idealizminden Marx'ın materyalizmine geçişte, L. Feuerbach'ın felsefi anlamdaki yabancılaşma kavramının, felsefi maddeciliğinin Marksizm'de nasıl tarihi materyalizm maddecilik haline geldiği üzerinde kısaca durmak gerekecektir. A. Felsefi maddecilikten tarihi maddeciliğe geçiş. Feuerbach felsefede DD'nin yerine insanın hakimiyetini yerleştirmiştir. Tanrı insanı yaratmamış, aksine insan kendisinde bulunan en iyi vasıfları bir düşsel sonsuzluğa iterek Tanrı'yı yaratmıştır. Fakat bunu yaparken de kendi yarattığı bir puta kendini feda etmiş, yabancılaşmıştır. Marksizm, Feuerbach'ın felsefi ve dini anlamda kullandığı yabancılaşma kavramını politik, iktisadi ve toplumsal alana nakleder. Nasıl Tanrı'ya inanan kendisini Tanrı'ya yabancılaştırmışsa, aynı şekilde vatandaş devletle, asker bayrakla, proleter de kapitalle yabancılaşır. Tanrı'ya inananın dinle kendisinden bir parçayı kaybetmesi gibi, işçi de kapitalizmde çalışmasının bir kısmında varlığının bir kısmını kaybetmektedir. İşçiler kendileri için değil de başkalarının kârı için ürettiği zaman, emeklerinin ürününü kendilerini bağlayan fetiş haline gelir. Böylece hem kendilerine hem diğer kişilere yabancılaşmış olurlar. Marksizm yabancılaşmayı bir yandan din adamları, askerler, kapitalistler gibi güçlü sınıfların bunları yaratmaktaki çıkarına atfeder, bir yandan güçsüzlerin sefaletleri dolayısıyla bunları bir yapay cennet sayıp sefaletlerini unutmaya çalışmalarıyla açıklar. Yabancılaşma, dini, politik, hukuki nitelikteki hakim fikirlerin kaynağı kadar, güçlülerin zayıflarla, hakim olanların tabi olanlarla maddi ilişkilerini ortaya koyar. Öyleyse bize felsefenin olduğu kadar tarihin de anahtarını verir. Böylece felsefi maddecilik, Marksizm'de tarihi maddeciliğe dönüşür. B. Tarihi maddecilik. Tarihi maddecilik toplumda insanlar arası ilişkiye diyalektik maddeciliğin uygulanmasından ibarettir. Diyalektik bütün sürecin anahtarını verir. bütün toplumsal ilişkileri belirleyen ilke, insanların ortak bir amaç izlemeleri, yani yaşamak için gerekli geçimlik araçları üretmeleri ve mübadele etmeleridir. İnsan düşünmezden önce yaşamayı sağlayacaktır. Öyleyse toplumsal değişmenin nihai belirleyicisi, insanın toplumsal adalet veya ebedi gerçek gibi fikirleri değil, fakat üretim ve mübadele tarzındaki değişmedir. Tabii kaynaklar dışında üretime iki üretim girdisi katılır. Emek ve insanın yaptığı üretim araçları veya üretim güçleri. İnsanla üretim güçleri arasındaki ilişki, aynı zamanda ikinci bir ilişkiye, insanın insanla ilişkisine, üretim ilişkileri, yol açar. Birinci değiştiği zaman ikinci de değişir. İlkel topluluklarda üretim ilişkileri ortaklaşa niteliktedir. Fakat insanlık tarihinin bir aşamasında üretimde yaratılan artık ve üretim araçları mülkiyeti, toplumda bazı kişilerin denetimi altına girmiştir. Bu olgu sonunda kapitalist sisteme götürmüştür. Bir azınlığın çoğunluğun emeğinden yaşaması olanağını vermiştir. Bunun sonucu üretim ilişkileri iki düşman sınıfın ilişkileri haline gelmiştir. Marx, Komünist Manifestosu'nda "Bugüne dek var olmuş bütün toplumların tarihi sınıf mücadelesinin tarihidir." der. Çatışma kapitalist toplumdaki burjuva-proleter çatışmasıyla son aşamasına erişmiştir. Toplumun tümüyle üretim şartları iktisadi yapısını oluşturur. Toplumun iktisadi sistemi altyapısı yani gerçek maddi temelidir. Din, hukuk, ahlak gibi kurumlar üst yapıya aittir. Bu sonuncular birincilerin üzerine kurulmuş, onun tarafından belirlenmiştir. Üst yapı kurumları daima hakim sınıfların çıkarlarını yansıtır. Bir toplumsal gelişme aşamasından diğerine geçiş, yeni ve akılcı ilkeler bulunması veya adalet konusunda yeni görüşlere varılması yoluyla, zira bunlar üst yapıya aittir, gerçekleşmez. Aksine bunların kabul edilebilir olmasının nedeni, üretim güçlerindeki değişmenin bunların kabul edilebileceği ortamı yaratmış olmasıdır. Gerçekte üst yapı kurumlarındaki değişmenin nedeni, üretim güçleriyle üretim ilişkilerinin, özellikle mülkiyet sisteminin, örneğin yeni tekniğin uygulanması gibi bir etkenle uyuşmaz hale gelmesidir. Bunun da üretim güçlerinin gelişmesini önlemesidir. Örneğin, Orta Çağ'da hem üretim hem mülkiyetin özel olması bir uyuşma sağlayabilmiştir. Fakat kapitalizmde üretim kolektif, büyük fabrikalar olduğu halde, mülkiyetin üretim araçlarında özel olması bu uyuşmayı bozar. Üretim güçleriyle üretim ilişkileri arasındaki uyuşma bozulunca, bir toplumsal ihtilal üst yapıda değişmeyi sağlayacaktır. Böylece tarihi maddecilik aynı zamanda bir iktisadi gerekircilik, determinizm olur. Zira üst yapıdaki değişmelerin belirleyicisi, altyapıdaki değişmeler olarak görülmektedir. İnsanlık tarihinin evriminde Marksizm şu aşamaları ayırır. A. Üretim araçları mülkiyetinin toplumsal olduğu ilkel toplumlar. B. Esirliğe dayanan toplumlar. Bunlarda esir, diğer üretim araçlarıyla beraber özel mülkiyet konusudur. C. Feodal lordun kısmen üretim araçlarına sahip olduğu ve serflerin de bir miktar üretim aracının sahibi bulunduğu feodal toplum. D. Üretim araçları mülkiyetinin tümüne kapitalistin sahip olduğu kapitalist toplum. E. Nihayet henüz gerçekleşmemiş olan sosyalist toplum. Sosyalist toplumda işçiler üretim araçları mülkiyetinin sahibi olacak, kapitalizmdeki çelişkilerin giderilmesiyle üretim güçleri mükemmel bir gelişme olanağına kavuşacaktır. Bu aşamaların her biri gerek üretim gerek özgürlük açısından kendisinden önce gelenlere oranla daha ileri bir gelişme düzeyini temsil eder. Bu görüş, diyalektiğin her bir yeni aşamasının kendinden önce gelen ve reddettiği aşamada işe yarayacak değerli ne varsa onu aldığı ilkesine dayanır. Yukarıdaki açıklamadan tarihi maddeciliğin her şeyden önce insanlık tarihinin iktisadi açıdan yorumlanması olduğu anlaşılır. Engels'e göre tarihi maddeciliğin toplum bilimlerine yaptığı katkı, Darwin'in teorisinin tabii bilimlere yaptığı katkı kadar önemlidir. Marksizmin en şiddetli eleştiricileri dahi tarihi maddeciliğe, öğretinin diğer temellerinden farklı olarak saygı gösterir. Dar anlamda Marksist olmayanlar arasında dahi tarihi maddeciliği kabul eden düşünürler vardır. C. Sınıf çatışması. Üretim güçleri Marksizme göre her dönemde kendilerine uygun üretim ilişkilerini yaratır. En ilkel topluluklar dışında bu ilişkiler toplumu sınıflara ayıran sömürme ilişkileri olarak gözükür. Sınıf çatışması mücadelesi açısından sınıflar nihai olarak üretim araçlarını kontrol edenler ve üretim araçları kontrolünden yoksun olanlar diye ayrılır. Bunun yarattığı çatışma gerçekte ilerlemeyi yaratan gücü oluşturur. Dünya tarihinin diyalektiği gerisinde Hegel ve diğer birçok tarihçinin düşündüğü gibi ulusların çatışması değil sınıfların çatışması vardır. Böylece Marksizm'de ulusal çıkarın yerini sınıf çıkarı alır. Ulusal çıkar ise hakim sınıfların çıkarı olarak tanımlanır. Sınıfların varlığı bu ideolojiye göre toplum tarihinde belirli bir aşama için geçerlidir. Tabii ve evrensel bir olgu değildir. Nitekim sosyalizmin oluşturacağı bireşim, sentez aşamasında sınıflar yok olacak, sınıfsız bir toplum kurulacaktır. Kapitalizm, insanlık tarihinde karşıt tezin en fazla geliştiği, sınıf çatışmasının en yüksek noktasına eriştiği aşamadır. İnsanlığı birleşmesi, kendisiyle uyuşma sağlaması bu karşıt tezden senteze geçmekle mümkündür. Marksizmin bu iktisadi gerekirciliğinde insan faaliyetinin yeri çok sınırlı gözükmekle beraber etkin insan faaliyetine de yer vardır. Eylem-aksiyon felsefesi bunu gösterir. 3. Eylem felsefesi, praksis. Eğer insan faaliyeti tarihsel evrimle aynı yönde yapılmaktaysa, Marksizme göre etkili fakat buna ters yönde ise kısırdır. Tarihsel evrimin yönü de kitlelerin iktidara gelmesidir. Böylece Hegel'in seçkin kişilerinin yerini Marksizm'de seçkin sınıf proletarya alır. Eylem felsefesi aynı zamanda düşüncenin anahtarını verir. Proletaryanın mücadelesinde ihtilalci eyleme katılmakla dünyayı değiştirmeye giriştiği zaman filozof dünyayı da en iyi şekilde anlamış olur. Eylem düşünceyi yarattığı gibi Marksizme göre insana kendisini de tanıtır. İnsan kendisini kendi çalışmasıyla yaratır. Bütün dünya tarihi insan çalışmasıyla insanın yaratılmasından ibarettir. Böylece eylem felsefesi çalışma felsefesinde emeğin yüceltilmesiyle sonuçlanır. İnsan kendi kendisini yaparken dünyayı şekillendirdiğine göre praksis tarihi maddecilikle birleşmiş olur. Praksis insana eylemiyle kurtuluş yolunu göstermek iddiasındadır. Fakat bu kurtuluş Marksist inanca göre kapitalist sistem dolayısıyla önlenmektedir. Ne var ki kapitalizm çökmeye mahkum bir iktisadi sistemdir. Marksist iktisadın amacı işte insanlığın kurtuluş yolunu tıkayan kapitalizmin niçin yerilmesi gereken ve niçin çökmeye mahkum bir sistem olduğunun derinliğine incelenmesidir. Emeğin yüceltilmesi, emeği yüceltmeyen iktisadi sistemin yani kapitalizmin yerilmesi, yerilmesi gereken bu sistemin çökmeye mahkum olduğu ve yerini emeği yücelten bir sisteme, sosyalizme bırakacağı, Marksist iktisadi analizin gerisindeki ideolojiyi oluşturur. Kurduğu iktisat teorisinin temelinde bir ideolojinin yatması bakımından, Marksizmin liberalizm veya uzlaştırma ideolojilerinden hiçbir farkı yoktur. Hepsi bir felsefeden, dünya görüşünden doğan inanç sistemlerini doğrulamak için iktisadi analize girişirler. Her birinin yaptığı iktisadi analiz ancak kendi inanç sistemleri kabul edildiği ölçüde veya kabul edenlerce doğru sayılır. Marx çağının burjuva iktisadı diye nitelediği teorilerini ideolojik saymış olsa da kendisinin kurduğu iktisat teorileri de aynı ölçüde ideolojiyle yüklüdür. Bu ideoloji de incelediğimiz felsefesinden doğar. Ne var ki Marx kapitalizmi incelediği zaman düzeni savunmak gibi bir baskı altında olmadığından yaşadığı çağın işçi sınıfı için yarattığı koşulları tahlillerine gerçekçi biçimde yansıtabilmiştir. İşçi sınıfının yaşadığı sefalet ve devresel işsizlik, kapitalizmde birikim ve büyüme sürecinin karşıtı olarak tahlil konusu olabilmiştir. Ancak geçmişteki sosyalist ülkelerde Marksizmin bu gerçekçiliğini kaybettiği, bir savunma aracına dönüştüğü ilerideki bahislerde görülecektir. Bu ülkelerin yaşanan somut gerçekleri ideolojiyle ters düştüğünde, Marksizmle birlikte buna dayalı politik-iktisadi sistemde çökmüştür ve yerdiği kapitalizmi kurabilmek bir düş olmuştur. 32. Marksizmin iktisadi analizi. Marksist iktisat, kapitalist sistemi felsefesine uygun şekilde iki açıdan inceler. Biri, kapitalizmin insan sömürmesine yol açan bir sistem olduğunu göstermek, diğeri, sömürmeye dayanan, dolayısıyla gayrimeşru olan sistemin diyalektiği, iç çelişkilerinin etkisiyle çökmeye mahkum olduğunu, yerini bir diğer toplum düzenine bırakacağını ispatlamaktır. Marksizm, yabancılaşma felsefesiyle yerdiği kapitalizmin, iktisadi analizde yergisini emek değer, artı değer ve kar teorisiyle yapar. Diğer teorileri sistemin iç çelişkilerini ve çökmeyi niçin mahkum olduğunu göstermeye yönelmiştir. Marksist iktisadi analiz geniş ölçüde İngiliz klasik iktisadına, özellikle Ricardo'ya dayanır. İktisadi krizleri sistemin işleyişinin doğal sonucu sayması bakımından bundan ayrılır. Ayrıca kendine özgü bir terminolojisi ve varsayımları vardır. İzleyen bahiste Marksist iktisadi analizi, standart iktisat teorisinden ayıran öğeler görülecektir. Bunun için aşağıda kısaca kullanılan terimler ve yapılan varsayımlarla ilgili bazı açıklamalar yapılacaktır. Standart teori, liberal öğreti ve bundan kısmi sapmaları içeren tüm teoriler anlamında kullanılmaktadır. 1. Terminoloji ile ilgili açıklama. Marksist analizde toplam safi ürün veya hasıla A değişken kapital, B artı değer diye ayrılır. Değişken kapital V ücret fonundan, artı değer S de kar, rant ve faizden oluşur. Diğer bir deyişle toplam safi ürün üretim girdileri geliri toplamı olarak V ve S arasında bölüşülür. Toplam gayri safi ürünle toplam safi ürün arasındaki fark C, sabit kapital olarak nitelenir. Bu amortisman ve enerji ile ham maddelerden ibarettir. C'nin sabit kapital diye nitelenme nedeni, ürünün değerine yaptığı katkının sadece üretim sürecinde kaybettiği değere eşit olmasıdır. Buna karşılık V üretim sürecinde hem kendine eşit bir değer hem de bir halden diğerine değişen S'yi yaratır. Bunun için değişken kapital olarak nitelenir. Bu tanımlara göre belirli bir dönemde toplam gayri safi ürün C artı V artı S'dir. Bu miktarlar toplumsal bakımdan gerekli emek değer itibariyle ölçülür. S bölü V artı değer haddi veya sömürme haddidir. Zaman birimi itibariyle tanımlanan akım olarak 3 üretim girdisi gelirinin rant, faiz, kar, ücrete oranını gösterir. C bölü V kapitalin organik birleşimidir. Bu oran standart iktisat teorisinde işçi başına kullanılan kapital miktarı demektir ve standart teoride 3 şekilde değişebilir. İstihdam düzeyinin düşmesi kapital stoku aynı iken işçi başına kapital miktarını yükseltebilir. Kapital birikimi istihdam düzeyi veri iken bu oranı arttırabilir. Teknik ilerleme ve nispi girdi fiyatlarındaki değişme bu oranı arttırabilir veya azaltabilir. Marksist iktisadi analizde girdiler arasında veya tüketimde ikame yoktur. Üretim tekniği veri iken kapital ve iş gücü sabit oranlarda birleşir. Dolayısıyla faiz haddindeki değişmenin bu oran üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Reel ücretlerdeki değişmede ancak üretim tekniği değişmesini etkilediği ölçüde bu oranı etkileyebilir. Kapitalin daima tam kapasitede kullanıldığı varsayılır. S bölü C artı V kar haddidir. Tam rekabet şartlarında çeşitli üretim dallarında amortisman haddi ve stok devir haddi eşitse, bu oran çeşitli üretim dalları arasında eşitliğe yönelir. Fakat amortisman ve stok devir haddi farklıysa, bunun göz önünde tutulması gerekir. Çünkü eşitliğe yönelen yatırılmış kapital birimi başına kâr haddidir. Oysa yukarıdaki oran belirli bir dönemde cari maliyet başına artı değer haddini gösterir. Eğer stok devir haddi ve amortisman haddi bütün üretim dallarında eşitse, kâr haddinin hesaplanmasında artı değeri, cari üretim maliyeti veya yatırılmış kapital birimi başına hesaplamak arasında hiçbir fark yoktur. Fakat bunlar farklıysa, S bölü C artı V'nin kâr haddini göstermesi için amortisman haddi ve stok devir sürati farklarına göre tahsis edilmesi gerekir. Marx ve Engels bu gerekliliği kendileri görmüşlerdir. 2. Varsayımları ve bazı özellikleri. Marx'ın dayandığı felsefe sistemi kadar kurduğu teoride kullandığı terimler, dayandığı varsayımlar ve tahlil yöntemi açısından özellikle neoklasik iktisattan büyük farklar gösterir. Bir kere neoklasik iktisattan tahlil yöntemi açısından farklıdır. Büyük bölümünde mikro düzeyde statik denge tahliline dayanan neoklasik okula karşı, Marx makro düzeyde dinamik tahlil yapar. Kurumların da aynı kalmadığı iktisadi büyüme ve değişme sürecini inceler. Devresel krizler bu büyüme sürecinde oluşur. Ayrıca tam rekabet piyasalarında etkinlik sorununun, neoklasik okulun temel uğraşı olmasına karşılık, Marx firmaların büyümesi ve temerküz olayını görmüştür. Bu bakımdan standart iktisat teorisinin ancak 1930 sonrası yıllarda ve ancak Keynes'le birlikte incelemeye başladığı sorunlar ve kullandığı yöntem, 100 yıl önce Marx tarafından ele alınmıştır. İkincisi, Marksist analizde marjinal analizin yeri yoktur. Çünkü marjinal analiz, ürünü bütün girdilerin ortaklaşa yarattığını varsayar. Örneğin sömürme haddi veriyken kapitalin organik birleşimi yükseldikçe kâr haddinin azalmasını kapitalin azalan marjinal verimiyle açıklamak söz konusu değildir. Aynı şekilde toplam ürünün kapitalistle işçiler arasında bölüşümünde de marjinal analizin yeri yoktur. Bölüşüm konusunda yapılan varsayım, Marksist tahlili diğerlerinden ayrılan temeldeki özelliklerden biridir. Üçüncüsü, Marx'ın tahlillerini diğerlerinden ayıran özellik, metaların nispi değerinin emek zamana göre belirlenip belirlenmediği değildir. Her ne kadar en çok eleştirilen bu konu olmuşsa da, bölüşüm bakımından yaptığı varsayımla birlikte kapital birikimi konusundaki varsayımı temel ayırıcı özelliği oluşturur.